Ayrım 15. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 220. Şükrü Karatepe'nin konuşması. Bu konuşmasından dolayı açılan dava sonucu Şükrü Karatepe, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 9 Ekim 1997 günlü 1997 Taksim 163 sayılı kararı ile halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 312 Taksim 2. maddesi uyarınca 1 yıl hapis, 420 bin lira da ağır para cezası ile cezalandırılmış, bu karar Yargıtay'ca da onanarak kesinleşmiştir. Şükrü Karatepe bu konuşmasında Müslümanların içlerindeki kini ve nefreti eksik etmemelerini isteyerek halkı laik düzene karşı olmaya çağırmıştır. Haşim Kılıç sanığın eyleminin TCK'nın 312. maddesindeki suçu oluşturduğu görüşüyle bu gerekçeye katılmamıştır. F. İbrahim Halil Çelik'in konuşması. İbrahim Halil Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na gıyabında hakaret, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanuna muhalefet, devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek, sendikalar kanununa aykırı davranmak, siyasi partiler kanununa muhalefet, görevi ihmal ve halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarından toplam 11 fezleke düzenlenmiştir. Atatürk ilkeleri ve laiklik karşıtı söz ve eylemleriyle tanınan İbrahim Halil Çelik'in parti listesinden aday gösterilerek milletvekili seçilmesi, bu eylemlerin Refah Partisi'nce de benimsendiğini göstermektedir. Adı geçenin kapatma davasının açılmasından bir ay sonra partiden ihraç edilmesi de kapatma davasını sonuçsuz bırakmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilmiştir. G. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı cezaevinde ziyareti. Adalet Bakanı'na anayasa ve yasalarla verilen görevler de diğer bakanlardan farklıdır. Adalet Bakanı'nın yargı organları üzerinde hiyerarşik bir yetkisi olmamasına karşın, temsil ettiği erk ile anayasanın 159. maddesi uyarınca, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı olması da kendisine özel bir görev ve sorumluluk yüklemektedir. Adalet Bakanı, politika ve idare anlayışı, tutum ve davranışlarıyla anayasal düzenin, laik ve demokratik cumhuriyetin ve yasaların en önde gelen koruyucu ve kollayıcısı olmak durumundadır. Adalet Bakanı, siyasi ve idari görevlerinde yasaların özüne ve sözüne uygun davranmakla yükümlüdür. Sincan olaylarıyla suçlanarak tutuklanan ve sonradan bu eylemi nedeniyle cezalandırılan ve mahkumiyeti kesinleşen Sincan Belediye Başkanı'nın Adalet Bakanı tarafından tutuklu iken tatil gününde ziyaret edilmesinin özel bir anlamı olduğu kuşkusuzdur. Devletin koruması ve denetimi altındaki yükümlüler ve tutuklular özel kurallara bağlıdır. Adalet Bakanı hiçbir hükümlü ve tutukluya diğerlerinden daha uzak veya daha yakın olamayacağı gibi bu anlayışa neden olacak bir uygulama içinde de bulunamaz. Hükümlülerden veya tutuklulardan birinin Adalet Bakanı tarafından kural ve gelenek dışı ziyaret edilmesi, onun hukuk dışı eylemlerinin benimsendiği ve onaylandığı anlamına gelir. Kaldı ki aynı zamanda Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Adalet Bakanı tarafından tutuk evinde ziyaret edilen Sincan Belediye Başkanı, belediye başkanlığı göreviyle hiçbir ilgisi olmayan, laiklik karşıtı bir takım siyasi gösteriler sergilemiş ve anayasanın laik cumhuriyet ilkesine ve yasalara açıkça meydan okumuş ve toplumda büyük tepkilere neden olmuştur. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın tutuklu Sincan Belediye Başkanı'nı cezaevinde ziyareti, Sincan'da belediye başkanınca başlatılan ve yürütülen laik cumhuriyet ilkelerine aykırı siyasi gösterilerin Refah Partisi'nce de benimsendiğini ve desteklendiğini gösteren ve bu yolla kamuoyuna verilen bir mesaj niteliğindedir. Bu nedenlerle Şevket Kazan'ın eylemi laik cumhuriyet ilkesine aykırı görülmüştür. Samiha Akbulut, Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamıştır. I. Sonradan sunulan deliller. Dava açıldıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davalı partinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini gösteren kimi kanıtlar ileri sürüldüğünden, bu kanıtlar da ayrı ayrı değerlendirilmiştir. A.A. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Kanal 7'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşma. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 7 Mayıs 1996 günü yapılan bu konuşmada Necmettin Erbakan'ın "Bir devletin televizyonu olmadan devlet olmaz. Siz bugünkü kadronuzla bir devlet kursanız, bir televizyon kursanız 24 saatten fazla neşriyat bile yapamazsınız. Siz devlet kurmayı ne zannediyorsunuz? 10 sene evvel kendilerine bu sözü söylemiştim. Bugün şimdi bu söz hatırıma geliyor. Çünkü bir inanç, bir topluluk, belli bir dünya görüşünün sahibi olan insanlar bugün Allah'a şükürler olsun bir televizyona sahip olmuşlardır. Bu çok büyük bir olaydır. Şuur televizyonun her noktasının aynı şuura sahip olmuş olması, bütünün ahenk içerisinde olmuş olması fevkalade önemli bir olaydır. Televizyonu olmadığı bir davanın yürümesi mümkün değildir. Kaldı ki bugün yapılmış olan cihatta, yani halkın hakim olması için yapılmış olan mücadelede, televizyonu isterseniz topçu kuvveti olarak tarif edin, isterseniz hava kuvveti olarak tarif edin, onun gidip bir tepeyi bombalamasından önce piyadenin gidip o tepeyi işgal etmesi, zapt etmesi mümkün değildir. Onun için bugün yapılmış olan cihadı televizyonsuz yapmanın imkanı yoktur. İşte bu kadar hayati bir konu için acıyıncaya kadar vereceğiz. Vereceğiz de ne olacak? Ölüm hepimize yakındır. İşte şimdi öldükten sonra her taraf zifiri karanlık olan bir anda, eğer bir şeyin gelip size yol göstermesini istiyorsanız, bilesiniz ki o şey bugün inançla Kanal 7 için vereceğiniz bu para olacaktır. Bunu hatırlatmak için size bu hatıramızı naklettim. Bundan dolayıdır ki bu inançla hakikaten acıyıncaya kadar elimizden gelen fedakarlığı göstereceğiz. Ne mutlu hakkın hakimiyeti için inançla bu yolda hakikaten candan katkıda bulunanlara. Allah hepinizden razı olsun. Kanal 7'ye çok daha büyük başarılar nasip etsin. Esselamu aleyküm dediğini, bunun da laikliğe aykırılık oluşturduğunu ileri sürmüştür. Davalı Parti ise savunmalarında bu konuşmanın Afgan mücahitleri için yapıldığını, basına açık olmadığını, ayrıca video bantlı atlamalar olduğunu, konuşmanın tamamının verilmediğini belirtmiştir. Video bantın incelenmesinden baş tarafta Afgan mücahitlerine hitap edildiği, ancak asıl amacın Kanal 7'ye yardım toplamak olduğu ve bu amaca yönelik bir konuşma yapıldığı anlaşılmaktadır. Yaptırılan bilirkişi incelemesinden de bantta herhangi bir montaj olmadığı sonucuna varılmıştır. Necmettin Erbakan'ın herkese açık olan bir toplantıda Kanal 7 için yaptığı konuşmada, hakkın hakim olması için yapılacak cihatta televizyonun önemi anlatılarak, bu yoldaki yayınların topçu kuvveti veya hava kuvvetinin bir tepeyi bombalaması niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Konuşmada dine dayalı bir devlet düzeninin kurulmasını sağlamak amacıyla yapılacak propagandalarda televizyonun önemi belirtilerek, bu amacın gerçekleşmesi için yayın yapan televizyonlara yardım yapılması çağrısında bulunulmuş, bu davranışın öldükten sonra bu kişilere yararı olacağı belirtilmiştir. Yukarıda Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmaya ilişkin bölümde belirtildiği gibi, cihat İslami nizamı hakim kılmak veya bu nizamı savunmak amacıyla yapılan savaşları ifade etmektedir. Bu tür eyleme olur veren bir söylemin laikliğe aykırı olduğu kuşkusuzdur. Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamıştır. BB, çalışma saatlerinin Ramazan ayında iftara göre düzenlenmesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma saatlerini Ramazan ayında iftara göre düzenleyen 13 Ocak 1997 günlü 97 Taksim 9022 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da Refah Partisi'nin laiklik karşıtı eylemlerinden olduğu ileri sürülmüştür. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı hakkında Danıştay 12. Dairesince laiklik ilkesine aykırı bulunarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi, davalı partinin bu konudaki eğilimlerini göstermektedir. Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamıştır. 3. Genel değerlendirme. Esasın incelenmesi bölümünde açıklandığı gibi anayasanın başlangıcı ile birçok maddelerinde laiklikten söz edilmiş, ikinci maddesiyle de laiklik cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasıyla 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 78. maddesine göre, siyasi partiler anayasanın 2. maddesinde belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve bu bağlamda laiklik ilkesine aykırı amaçlar güdemezler, bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. Öte yandan Anayasa'nın 24. ve Siyasal Partiler Kanunu'nun buna koşut 87. maddesinde devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeninin kısmen de olsa dini esas ve inançlara dayandırılamayacağı, siyasi amaçla veya siyasi menfaat temini maksadıyla dinin veya dini duyguların yahut dince mukaddes sayılan şeylerin istismar edilemeyeceği ve kötüye kullanılamayacağı öngörülmüş, siyasi partilerin bu yolla propaganda yapmaları yasaklanmıştır. Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında bir siyasi partinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespiti halinde temelli kapatılacağı belirtilmektedir. Davalı parti savunmalarında Türkiye'nin başta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi olmak üzere kimi uluslararası sözleşmeleri kabul ettiğini, iç hukuk normu ile ulusal üstü norm arasında bir çatışma söz konusu olduğunda mahkemelerin ulusal üstü normu doğrudan uygulaması gerektiğini, ulusal üstü normların iç hukuka üstün ve bağlayıcı normlar olduğunu ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi siyasi parti kapatma davalarında usulüne uygun biçimde yürürlüğe konulan anlaşma kurallarını da gözetmektedir. Bu nedenle kararlarında insan hakları evrensel bildirgesi ile insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ve Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasası'na yollamada bulunmaktadır. İnsan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşme kapsamındaki hak ve özgürlükler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesinin 1. fıkrasında herkesin barışçıl amaçlarla dernek kurma özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş, 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, genel sağlık ve ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için ancak yasalarla kısıtlamalar getirilebileceği kabul edilmiştir. Öte yandan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 30. ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 17. maddesinde bildirge veya sözleşmenin hiçbir hükmünün burada ileri sürülen hak veya özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan etkinlik veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamayacağı öngörülmüştür. Refah Partisi Genel Başkanı ile Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinden kimilerinin laiklik karşıtı beyan ve davranışlarıyla demokratik hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ortadan kaldıracak olan şeriat düzeninin getirilmesi için araç olarak kullandıkları anlaşılmıştır. Bu tür davranışların Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 30. ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 17. maddesi karşısında korunmaları olanaksızdır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Alman Komünist Partisi, A Association ve HV Avusturya ve Grimmerfein, Hagenbach ve Hollanda vakalarında totaliter ideolojileri savunmak amacıyla sözleşmeden yararlanılamayacağını kabul etmiştir. 23 Temmuz 1995 gününde yapılan değişiklikten sonra anayasanın 69. maddesinde siyasi partilerin kapatılabilmesi için 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince saptanması esası getirilmiştir. 22 Nisan 1983 günlü 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinin 1. fıkrasında bir siyasi partinin bu kanunun 78 ila 88 ve 97. maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi halinde Anayasa Mahkemesince kapatılacağı açıklanmış, 2. fıkrasında da parti üyelerinin eylemleri nedeniyle kapatma kararı verilebilmesi için 101. maddenin D bendinde parti üyeleri yönünden aranan koşulların gerçekleşmesi öngörülmüştür. Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin B bendinde parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterin kanunun 4. kısmındaki yasaklara aykırı yazılı veya sözlü beyanları partinin kapatılması için yeterli sayılmış iken, 101. maddenin D bendinde parti üyelerinin eylemleri nedeniyle partinin sorumlu tutulabilmesi, başka bir anlatımla partinin yasak eylemlerin mihrakı haline geldiğinin kabulü için bu maddede yazılı koşulların gerçekleşmesi gerekli görülmüştür. Anayasanın 69. maddesinin 23 Temmuz 1995 günü yapılan değişiklik sonucu kabul edilen 6. fıkrası ile kapatılmasına neden olan fiillerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince saptanması durumunda bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebileceği öngörülmüştür. Demokratik yaşamı tehdit eden, ondan yoksun kalmaya yol açacak eylemlere girişen veya bu tür amaçları taşıyan siyasi partilerin kapatılmaları doğal karşılanmalıdır. Tersine düşünce başka biçim ve adla gerçekleştirilmesi olanaksız sakıncalı amaçların siyasal parti kimliğiyle gerçekleştirilmesi sonucunu doğurur. Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrasıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddelerinde herkesin düşünce ve bunları anlatım özgürlüğü bulunduğu kabul edilmekle beraber Anayasanın 13. maddesiyle 26. maddesinin 2. fıkrasında bu hürriyetlerin kimi durumlarda yasayla sınırlandırılacağı açıklanmış. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 30. ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 17. maddesinde bildirge ve sözleşmenin hiçbir hükmünün devlet, grup veya kişiye bu maddelerdeki hak veya özgürlüklerden hiçbirini yok etmeyi amaçlayan bir etkinlik veya eylemde bulunmayı haklı kılacak biçimde yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Komisyonu ve Divan pek çok kararında eyleme çağrı niteliğinde demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan düşünce beyanını parti kapatma nedeni olarak kabul etmiştir. Amaçlarına ulaşmak için demokrasi ile hak ve özgürlükleri araç olarak kullandıkları kanıtlanan siyasi partilerin bu eylemleri nedeniyle kapatılmalarında yukarıda belirtilen anayasa ve ulusal üstü kurallara aykırılık yoktur. Açıklanan nedenlerle düşünce ve düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında kaldığı ileri sürülerek, kimi beyanlar nedeniyle parti kapatma cezası verilemeyeceği yolundaki davalı parti savunması yerinde görülmemiştir. 4121 sayılı yasanın 9. maddesiyle değiştirilen anayasanın 69. maddesine ilişkin Anayasa Komisyonu raporunda, "Komisyonumuz siyasi partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrı şeklini açıkça düzenlemiştir. Bunlardan birincisi partinin tüzük ve programının bu ilkelere aykırı olmasıdır. İkinci durum ise partinin beyan ve eylemlerinin bu ilkelere aykırı olmasıdır. Bu iki durum anayasanın mer'i metninde de teklifte de birbirinden yeteri açıklıkla ayrılmamıştır. Komisyonumuz bu ayrımı yapmış ve ikinci halde temelli kapatmayı ancak partinin bu tür eylemlerin işlendiği bir odak haline gelmiş olmasına bağlamıştır. Bu hüküm Federal Almanya Anayasası'nın 18. maddesinden esinlenmiş olup partilere çok daha sağlam hukuki teminat getirmektedir denilmektedir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa Mahkemesi'nin 9 Ocak 1998 günlü ve esas 1998 Taksim 2, karar 1998 Taksim 1 sayılı kararı ile iptalinden sonra Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesi Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasıyla uyumlu hale gelmiştir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin B bendinde parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterinin bu kanunun 4. kısmına yer alan maddeler hükümlerine aykırı sözlü veya yazılı beyanda bulunmaları temsil ettikleri parti için kapatma nedeni sayılmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin D bendinde parti üyelerinin kanunun 4. kısmında yer alan hükümlerine aykırı söz ve eylemleri nedeniyle hüküm giymeleri sonucu partiden kesin olarak ihracı istenmedikçe mensubu oldukları partinin kapatılması için dava açılamayacağı öngörülmüş iken, parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı ve genel sekreteri için böyle bir koşul öngörülmemiştir. Kuşkusuz bu farklı düzenlemenin nedeni partiyi temsile yetkili kimselerin söz veya beyanlarının parti adına söylenmiş olması ve parti görüşünü temsil etmesidir. Yasa koyucu parti temsilcilerinin eylemlerine daha çok önem vermiş, bu kimselerin söz ve beyanlarından dolayı partinin kapatılması için hüküm giyme koşulunu aramamıştır. Öte yandan gerek anayasanın 1982 tarihinde yürürlüğe giren 68. maddesinin 4. fıkrasında, ve gerekse 1995 yılına değiştirilen 4. fıkrasında laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemler yasak eylemlerden sayılmıştır. Bu konuda herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı ve parti üyelerinin anayasanın 68. ve 69. maddesinin değiştirildiği 23 Temmuz 1995 gününden önceki eylemlerinin de değerlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yüksek öğretim kurumları öğrencilerinin başörtüsü kullanmalarını destekleyen, çok hukuklu sistemi savunan beyanları ile kimi tarikat liderlerine başbakanlık konutunda iftar yemeği vermesine ilişkin davranışları, Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'ın Sincan Belediye Başkanı'nı tutuklu olduğu sırada ziyareti ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal'ın 1993 yılında Haç'ta yaptığı ve 24 Kasım 1996 günü Kanal D televizyonunda görüntülü olarak verilen konuşması. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 78. 84. ve 87. maddeleri ile Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası da öngörülen ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesine aykırılık oluşturduğundan, Refah Partisi'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin B bendi ile Anayasa'nın 69. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilmesi gerekir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin B bendinde sayılan parti yetkililerinin 4. kısımda belirtilen yasaklara aykırı söz ve eylemlerinin, aynı zamanda Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesine yer alan odak ya da mihrak olmaya esas alınacağı kuşkusuzdur. Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin kamuoyunu yoğun biçimde meşgul eden ve süreklilik, yoğunluk ve kararlılık gösteren laiklik karşıtı söz ve eylemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. kısmında yer alan 78, 84 ve 87. maddeleriyle Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrasına belirtilen laik cumhuriyet ilkesine aykırılık oluşturduğu halde Refah Partisi'nin hareketsiz kalarak bunlara karşı kapatma davasına önce herhangi bir işlem yapmamış olması, bu eylemlerin davalı parti tarafından benimsendiğinin ve desteklendiğinin açık bir göstergesidir. Bu nedenlerle davalı Refah Partisi'nin 2820 sayılı yasanın 103. ve Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri uyarınca kapatılmasına karar verilmesi gerekir. 4. Kapatma kararının sonuçları. Siyasi partinin kapatılmasına ilişkin karar, partinin kurucuları dahil üyeleriyle partili milletvekilleri yönünden farklı sonuçlar meydana getirmektedir. A. Partili milletvekilleri. Anayasanın 84. maddesinin son fıkrasında partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip genel kurula bilgi sunar denilmiştir. Anayasanın bu kuralı hiçbir yoruma ve kuşkuya gerek kalmadan doğrudan uygulanabilecek somut norm niteliğindedir. Benzerleri kimi Avrupa ülkeleri anayasalarında da yer alan bu yaptırım, davalı partinin savunmalarında ileri sürdüğünün tersine herhangi bir ceza hükmünün verilmesine bağlı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle söz ve eylemleriyle Refah Partisi'nin kapatılmasına neden olan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ahmet Tekdal, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan ve Şanlıurfa Milletvekili İ. Halil Çelik'in milletvekilliklerinin gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlandığı günde sona ereceğine karar verilmesi gerekir. B. Parti kurucuları dahil üyeleri. Anayasanın 69. maddesinin 8. fıkrasında, bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar denilmektedir. Yukarıda açıklanan gerekçelerle söz ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, İ. Halil Çelik ile Şükrü Karatepe'nin gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına karar verilmesi gerekir. Sonuç. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 1997 günlü SP-13-HZ-1997-109 sayılı iddianamesiyle Refah Partisi'nin Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrası göndermesiyle 68. maddesinin 4. fıkrası gereğince kapatılması istenilmekle gereği görüşülüp düşünüldü. 1. Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleriyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin B bendi ve 103. maddesinin 1. fıkrası gereğince Refah Partisi'nin kapatılmasına, Haşim Kılıç ile Sacit Adalı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla. 2. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ahmet Tekdal, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan ve Şanlıurfa Milletvekili İyi Halil Çelik'in milletvekilliklerinin anayasanın 84. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince gerekçeli kararın resmi gazetede yayımladığı tarihte sona ermesine oy birliğiyle. 3. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, İyi Halil Çelik ile Şükrü Karatepe'nin anayasanın 69. maddesinin 8. fıkrası gereğince gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına oy birliğiyle. 4. Davalı partinin tüm mallarının 2820 sayılı yasanın 107. maddesi gereğince hazineye geçmesine oy birliğiyle. 5. 1 trilyon 236 milyar lira devlet yardımının partiye ödenmemesine ilişkin 12 Ocak 1998 günlü E-1997 Taksim 1 siyasi parti kapatma sayılı tedbirin gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlanmasına kadar devamına oy birliğiyle. 6. Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle 16 Ocak 1998 gününde karar verildi. Başkan Ahmet Necdet Sezer, Başkan Vekili Güven Dinçer, Üye Selçuk Tüzün, Üye Samiye Akbulut, Üye Haşim Kılıç, Üye Yalçın Acargün, Üye Mustafa Bumin, Üye Sacit Adalı, Üye Ali Hüner, Üye Lütfi F. Tuncel, Üye Fulya Kantarcıoğlu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 231.